Ayrım 7.
Casey bıkkın bir tavırla cevap verdi. Benim neye inandığımın hiç önemi yok. Legri gemideyken beni böyle korkutmaya çalışırlardı dedi. Casey adamın iyice endişelendiğini sezmişti. Onun için cevap vermedi. Legri ısrar etti. Hadi konuş, sen rüzgarın garip sesler çıkaracağına inanmıyor musun? Casey, fareler merdivenden inip koridorda dolaşır ve bir kapıyı açabilirler mi diye sordu. Kadın birden buz gibi elini adamın alnına dayayınca o bir küfür savurarak geri çekildi. Casey, sen ne demek istiyorsun? Kadın adamı süzdü. Eğer görmek istiyorsan gidip o odada uyuyabilirsin. O ses tavan arasından geldi Casey. Legri ayağa kalkıp dolaşmaya başladı. Bu işi araştıracağım. Bunun nedenini anlayacağım. Bu gece yapacağım bunu. Tabancalarımı da yanıma alacağım. Casey yap yap dedi. O odada uyu. Bunu yaptığını görmeyi isterim. Silahlarınla ateş et. Ne olacak bakalım. Odadaki büyük saat gece yarısını çalmaya başlayınca Legri bilemediği bir nedenden ötürü yerinde donup kaldı. Casey birden fısıldadı. Buraya gel. Sonra adamı elinden tutarak merdiven başına götürdü. Dinle, bunun ne olduğunu biliyor musun? Yukarıdan korkunç bir çığlık duyuldu. Bu ses tavan arasından gelmişti. Legri'nin dizleri birbirine çarptı ve yüzü de korkudan kül gibi oldu. Legri bir küfür savurdu. Gitmem. Casey de gülerek merdivenden çıkmaya başladı. Bir taraftan da dönüp adama bakıyor ve gel gel diye sesleniyordu. Legri yerinden kımıldamadı. Senin şeytan olduğuna inanıyorum. Geri dön Casey, yukarıya gitme. Casey çılgınlar gibi gülerek koşar adımlarla merdivenden yukarı çıktı. O anda birden sert bir rüzgar esti ve Legri'nin elindeki mum söndü. Buna inanılmayacak kadar korkunç çığlıklar izledi. Legri dehşete kapılarak koşa koşa oturma odasına döndü. Kısa süre sonra da Casey geri geldi. Rengi soluk olan kadın son derece sakindi. Adama için rahat etmiştir herhalde dedi. Legri homurdandı ve küfretti. Neden? Ben sadece yukarıya çıkarak kapıyı örttüm. Çünkü çatıya çıkan merdivenin kapısı açıktı. O tavan arasında ne var? Legri bu üstüne vazife değil diye bağırdı. Ya öyle mi? Neyse artık tavan arasının altında uyumadığım için çok memnunum. Bu arada Casey gece herkes yattıktan sonra usulca mutfağa inerek kendilerine yolda yetecek kadar yiyeceği alıyor ve bunları bir yere gizliyordu. Artık planını uygulaması için uygun bir fırsatın çıkması gerekiyordu. Casey bundan sonra bu fırsatı kollamaya başladı. Legri o gün civardaki bir çiftliğe gitmişti. Gece olmak üzereydi. Casey Emily'nin odasına çıkarak yanlarına alacakları eşyaları yerleştirip iki torba yaptı. Kadın bu kadarı bize yeter dedi. Artık yola çıkalım çünkü vakit geldi. Emily fakat hava kararmadı dedi. Bizi görebilirler. Casey sakindi. Ben de görmelerini istiyorum zaten. Şimdi dikkatle dinle beni. Biz arka kapıdan çıkacağız. Sambo ve Quimbo bizi mutlaka görecekler. Peşimizden koşacaklar ve biz bataklığa gireceğiz. Sonra bizi izleyemedikleri için geri dönecekler. Kaçtığımızı haber verecekler ve köpekleri salacaklar. Bu arada biz yavaşça evin arkasındaki dereye yaklaşacağız. Bu da köpekleri yanıltacaktır. Herkes evden çıkıp bizi aramaya gidecek. Biz arka kapıdan içeriye girip tavan arasına çıkacağız. Tavan arasında uzun bir süre kalmamız gerek. Emlin, Casey dedi. Her şeyi ne iyi planlamışsın. Bunu senden başka kim düşünebilirdi? Kadın elini uzattı. Gel. İki kaçak yavaşça evden çıktılar. Casey'nin düşündüğü gibi çiftliği çevreleyen bataklığın kıyısına yaklaştıkları sırada bir ses onlara durmalarını söyledi. Bağıran Sambo değil, Legri'ydi. Adam büyük bir hiddetle onları kovalıyordu. Sonunda ikisi de bataklığa daldılar. Orası çok derin ve karanlık olduğu için Legri'nin yanında yardımcıları olmadıkça onların peşinden gitmesi imkansızdı. Legri esirlerin kulübelerine yaklaştı. ''Hey oradakiler!'' diye bağırdı. ''Sambo, Quimbo, esirler, bataklıkta iki kaçak var. Onları yakalayacak olana $5 vereceğim. Köpekleri salıverin. Kaplan, canavar ve diğerlerini çözün.'' Esirlerin her biri bir yana koştu. Bazıları meşalenin gerektiğini düşünüyordu. Bazıları da köpekleri çözmekteydi. Casey ve Emlyn geri dönerek arka kapıdan girdiklerinde ev boştu. Arkalarından gelenlerin bağırmaları çağırmaları hala duyuluyordu. Bu arada kadın susup Legri'nin aceleyle çıkarmış olduğu ceketini aldı. Şimdi yolculuğumuz için gerekli parayı düşünmeliyiz. Ceketten bir anahtar çıkardı. Bununla bir çekmeceyi açtı ve bir tomar para çıkararak saymaya başladı. Emlyn buna hırsızlık denir diye fısıldadı. Casey acı acı güldü. Ne çalması? İnsanların vücutlarını ve ruhlarını çalanların bize bir şey söylemeye hakları yok. Bu paranın hepsi de çalınmıştır. Hadi artık tavan arasına çıkalım. Cassie lambayı yakarak bir çengele astı. Şimdilik burası bizim evimiz. Emlyn ürperdi. İkisi de bir süre sessizce oturdular. Cassie Fransızca bir kitap okumaya başladı. Emlyn de yorgunluktan uyuyakaldı. Gece yarısı olunca eve tam bir sessizlik çöktü. Legri şansına küfredip intikam alacağını söyleyerek yatmaya gitti. Cassie ile Emily'nin kaçmaları çok hain bir adam olan Legri'nin son derece hiddetlenmesine yol açmıştı. Adam hiddetini kendisini savunamayan zavallı Tom'dan çıkardı. Legri o gece yatağında oturarak o zenciden nefret ediyorum dedi. Ama o benim malım değil mi? Ona istediğim şeyi yapamaz mıyım? Bana kim engel olabilir? Legri ertesi sabah Tom'a bir şey söylememeye karar verdi. Civar çiftliklerden de yardım isteyip adam toplayacak, silah ve köpeklerle bataklığı kuşatacaktı. Cassie ertesi sabah tavan arasındaki delikten dışarısını gözetleyerek işte bugünkü av da başlıyor diye haber verdi. Cassie kulağını duvara dayadı. Rüzgar eve doğru estiği için konuşmaların önemli bir kısmını duydu. Dinlerken de yüzünde aşağı gören bir ifade belirdi. Cassie geri çekilerek ellerini bağladı. Oh tanrım, hepimizin günahları var ama dünyadakilerden daha fazla ne günah işledik ki bize böyle davranıyorlar. Kadının yüzü de sesi de çok ciddiydi. Emlyn'e bakarak devam etti. Eğer seni düşünmeseydim şimdi aşağıya iner, beni vurması için birine rica ederdim. Çünkü bağımsızlığın benim için ne değeri var? Bu bana çocuklarımı verecek mi? Emlyn mırıldandı. Zavallı Kesi, böyle düşünmemelisin. Eğer Tanrı bizi serbest bırakırsa belki sana kızını da geri verir. Kesi, oh Emlyn diye içini çekti. Çocuklarımı çok özledim, hep onları aradım. Onlar için ağlamaktan gözlerim görmez olacak. Tanrı'ya güven Cassie, bizi o kurtaracak. Arama uzun sürdü. Her tarafı taradılar ama kimseyi bulamadılar. Cassie alayla karışık bir zafer ifadesiyle aşağıya bakıyordu. Legri oturma odasına girdi ve divana uzandı. Haydi Quimbo dedi. Hemen git ve Tom denilen zenciyi buraya getir. O pis zencinin bu işte parmağı var. Onun siyah derisini yüzüp gerçeği anlayacağım. Bu işin aslını öğreneceğim. Tom haberi alınca önce endişelendi. Fakat aciz iki esiri ele vermektense ölmeye de razıydı. Başını havaya kaldırdı ve ruhumu sana veriyorum diye mırıldandı. Sonra hoyratça kendisini yakalayan Quimbo'ya karşı koymadan onunla gitti. Tom o anda son derece güçlü hissediyordu kendini. Artık asıl yuvasına kavuşacaktı. Kurtuluş vakti yaklaşmıştı. Legri yaklaşıp Tom'un ceketinin yakasından hırsla tuttu ve konuştu. Tom, seni öldürmeye karar verdiğimi biliyor musun? Tom çok sakin bir şekilde böyle olacağı anlaşılıyor efendim diye cevap verdi. Legri köpürüyordu. Eğer o kızlar hakkında bildiklerini anlatmazsan seni öldüreceğim. Tom'un hiç sesi çıkmadı. Legri ayağını yere vurup kükredi. Duyuyor musun? Konuş. Tom kararlı bir tavırla efendim söyleyecek bir şeyim yok dedi. Legri söylendi. Kara ruhlu zenci. Yani bana bir şey bilmediğini söylemeye cesaret mi ediyorsun? Tom ses çıkarmadı. Legri hiddetle ona vurarak konuş diye bağırdı. Bir şey biliyor musun? Evet efendim biliyorum ama söyleyemem. Ölebilirim. Legri korkunç bir sesle konuştu. Beni dinle Tom. Daha önce seni bıraktığım için söylediğimi yapmayacağımı mı sanıyorsun? Seni öldüreceğim. Boyun eğene kadar kanını damla damla alacağım. Tom efendisine bakarak efendim diye cevap verdi. Elinden gelen en kötü şeyi yap. Benim dertlerim kısa süre sonra sona erecek. Fakat sen pişman olmazsan derdin asla sona ermeyecek. Adam bir an durakladı. Yaptıklarına pişman olur gibi bir tavır takındı. Fakat sonra içindeki kötülük kat kat arttı. Kızgınlığından ağzı köpüren Legri kurbanlığını bir yumrukta yere devirdi ve ona uzun süre işkence yaptı. Sambo kötü kalpli bir insandı fakat sonunda o bile dayanamadı. Efendim bu zenci ölmek üzere. Legri geberene kadar vurun diye haykırdı. Hırbaçlayın. İtiraf edene kadar vücudundaki bütün kanını akıtın. Legri bir adım atarak ona yaklaştı. Galiba sonunda serseri geberdi. Evet öldü. Sonunda böylece ağzı kapandı. Bu da bir teselli sayılır. Ama Tom daha ruhunu teslim etmemişti. Onun mırıldanarak söylediği sözler ve son duaları kendisini kırbaçlayan kalpsiz zencilerin içine dokundu. Legri oradan ayrılır ayrılmaz ikisi Tom'u alarak götürdüler. Yaralarını yıkadılar. Eski pamuklardan ona kaba saba bir yatak yaptılar. Tom'u bunun üstüne yatırdılar. Quimbo, o Tom dedi, sana çok kötülük ettik. Sambo da söze karıştı. Tom, ne olur söyle, Tanrı kim? Onun bütün gece senin yanında olduğunu anladık. O kim? Bu sözler ölmek üzere olan adamı biraz canlandırdı. İki zenciye Tanrı'yı anlatmaya çalıştı. Tom, zavallı yaratıklar dedi. Ben bütün çektiklerime razıyım. Yalnız Tanrım ne olur bu ikisini affet. Bayan Ophelia'nın Bayan Shelby'ye yazdığı mektup aradan epey geçtikten sonra yerine gitti. Bu arada Tom, Kızıl Nehir'in bataklıkları arasında kaybolmuştu. Bayan Shelby bu mektubu büyük bir üzüntüyle okudu. O sırada hasta olan işine bakıyordu zaten. Bay Shelby ateşler içinde yanıyor ve kendisini bilmiyordu. Bu arada George Shelby de babasının işleriyle meşguldü. Bayan Ophelia dikkatli davranmış ve onlara St. Clair'ın işlerini yürüten avukatın adını da yazmıştı. Birkaç gün sonra Bay Shelby ölünce aile bir mevsim boyunca çiftlik işleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Bu arada avukattan bir mektup geldi. Adam esirin açık artırmayla satıldığını yazıyor, kendisinin parayı aldığını ve işle hiç ilgilenmediğini belirtiyordu. Bir süre sonra bir iş için Mississippi kıyısında bazı yerlere giden George, New Orleans'a da uğramaya karar verdi. Böylece Tom hakkında sorular soracak ve onun nerede olduğunu anlayacaktı. Sonra da Tom amcayı geri alacaktı. George bir süre sonra bir rastlantı sonucu Tom'un nereye gittiğini bilen biriyle karşılaştı. George bir buharlı gemiyle Kızıl Nehir'den geçti. Genç adamı biraz sonra Legri'nin oturduğu yere götürdüler. Legri yabancıyı kaba bir şekilde karşıladı. George, anladığıma göre dedi, siz New Orleans'tan Tom adında bir esir satın almışsınız. Kendisi eskiden babamın çiftliğinde çalışırdı. Onu geri satın almak için geldim. Legri'nin hiddetle kaşları çatıldı. Evet, böyle birini satın aldım. Dünyanın en küstah, asi, terbiyesiz köpeğiydi. İki kızın kaçmasına neden oldu. Kızların nereye gittiklerini bildiğini fakat bunu açıklamayacağını belirtti. Onu fena şekilde kırbaçlattım. Onun ölmeye çalıştığını sanıyorum. George sabırsızlandı. Nerede o? Kendisini görmeme izin verin. George'un atını tutan zenci, kendisi şu anda kulübede yatıyor diye işaret etti. George döndü ve hemen gösterilen yere koştu. Tom o korkunç kırbaçlanmadan beri kendisinden geçmiş bir şekilde sessiz sedasız yatıyordu. George kulübeye girip Tom amcayı o halde görünce çok fena oldu. Gözlerinden yaşlar boşanarak bu eski dostunun üstüne eğildi. O sevgili Tom amca, ne olur uyan, bana bak, bak George geldi, senin küçük George'un, beni tanımıyor musun? Tom gözlerini açarak güç duyulur bir sesle efendim diyebildi, efendim George. Tom karşısındakinin eski efendisinin oğlu olduğunu anlamıştı. Boş bakışlı gözleri birden parladı. Ah Tanrıma şükürler olsun, demek beni unutmamışlar. Kalbim ne kadar rahat. Artık huzur içinde öleceğim. Çok mutluyum. George, ölmeyeceksin diye atıldı. Seni alıp eve götüreceğim. Efendim George, çok geç kaldın. Tanrı beni satın aldı artık. Beni cennete götürecek. O ne olur ölme, bu beni de öldürür. Tom hafif bir sesle tekrar konuştu. Mutluluğa kavuşacağım. Efendim George, ben cennete eriştim. Tanrıma şükürler olsun. Genç adam üzgün bir şekilde sessizce ona baktı. Tom elini yakalayarak sürdürdü konuşmasını. Yalnız olanları Cole'ye anlatmamalısın. Yalnızca beni cennete gitmek üzereyken bulduğunu anlat. Onlara peşimden gelmelerini söyle. Efendimle iyi hanımıma sevgilerimi sun. Çiftlikte herkese de söyle. Zenci hafif ve bitkin bir sesle bizi Tanrımızdan kim ayırabilir diyerek gülümsedi ve sonsuz uykusuna daldı. George donmuş gibi oturuyor ve gözlerini Tom amcadan ayıramıyordu. Sevdiği dostunun öldüğünü anlayınca cansız bakan gözleri kapattı. Sonra arkasında duran Legri'ye dönerek eliyle Tom amcayı işaret etti. Ondan her şeyi almışsın. Cesedi için sana ne ödeyeyim? Onu uygun bir mezara gömmek istiyorum. Legri, ben ölmüş zencileri satmam dedi. Onu istediğin zaman istediğin yere gömebilirsin. George sırtındaki pelerini çıkarıp cesede sardı. Sonra bunu arabaya yerleştirdi. Artık Tanrı'nın huzurunda bulunan Tom'un başucunda saygıyla eğildi. Sonra arkasına dönüp Legri'ye buz gibi bir bakış fırlattı. Bu insanlık dışı hareketinizi nefretle karşılıyorum. Bu suçsuz insanın kanı yerde kalmayacaktır. Bunu önce bilesiniz beyefendi. Ayrıca yargı yerlerine de başvuracağım. Simon Legri küstahça parmaklarını şaklattı. İstediğiniz yere başvurun. İsterseniz şimdi, hemen. Beni nasıl, ne gibi kanıtlarla suçluyorsunuz? Tanığınız var mı? Adam doğru söylüyordu bir bakıma. Çiftliğinde bir tek beyaz yoktu. Zencilerin tanıklığına bu yörelerde ve de güney mahkemelerinde hiçbir yargıç değer vermezdi. Simon Legri küstahlığını daha da ileriye götürerek şu zenci ölüsü için bunca gürültü koparmak da niye dedi. İşte bu söz barut fıçısına düşen bir kıvılcım olup çıktı. Kentucky'li delikanlı bir anda geriye dönüp Legri'nin yüzüne korkunç bir yumruk indirdi. George'un sert yumruğunu yiyip yere yuvarlanan Simon Legri doğrulup kalkmak istedi. George iki de tekme attı Legri'nin suratına. Bir an kendini kaybetti, sonra güçlükle ayağa kalktı, üstünü başını silkeledi. Tom amcanın cesedinin bulunduğu araba çiftlik sınırlarından çıkınca George kuru, kumlu bir tepe gördü. Burasını birkaç ağaç gölgelendiriyordu. Orada mezarı kazdılar. George dostunun mezarı başında çömeldi. Sevgili Tom, Tanrı şahidimdir. Bu andan sonra topraklarımda çalışan bütün köleleri azat edeceğim. Bu esirlik rezaletini ortadan kaldırmaya çalışacağım. Legri, Tom'un cesedinin götürüldüğü günün gecesi yakındaki kasabaya giderek iyice içmiş ve sarhoş olmuştu. Eve geç dönüp yorgun argın kapısını kilitlemiş, anahtarı da yanına alarak yatmıştı. Adam yorgun olduğu için de hemen uyuyakalmıştı. Fakat sonra uykusu arasında bir şeyin, korkunç bir şeyin yanı başında durduğunu hissetmişti. Annesinin kefenini gördüğünü sanmıştı. Ay ışığı dışarısını aydınlattığı için de loş odada adam bir şeyin kayar gibi yaklaştığını da görmüştü. Hortlak yatağının yanında durmuştu. Soğuk bir el eline dokunmuş ve üç defa korkunç bir fısıltıyla gel, gel, gel demişti. Legri orada korkudan ecel telleri dökerken o şey kaybolup gitmiş ve kapıda kapanmıştı. Kapı kapanıp kilitlenince Legri de bayılmıştı. Kısa süre sonra çevrede Legri'nin hastalandığı ve ölmek üzere olduğu duyuldu. Fazla içki onun aklını kaçırmasına yol açmıştı. Kimse hasta odasındaki korkunç manzaraya dayanamıyordu. Legri haykırıyor, feryat ediyordu. Kendini dinleyenleri dehşete düşüren şeyler anlatıyordu. İşin ilginç yanı, o hortlağın Legri'yi ilk gördüğü gecenin sabahı sokak kapısı açık bulmuştu. Bazı zenciler bahçe yolundan geçip uzaklaşan iki beyaz gölgeyi görmüşlerdi. Cassie ve Emlyn güneş doğarken kasabanın yakınındaki ağaçların altında durdular. Cassie İspanyol hanımefendileri gibi tepeden tırnağa kadar siyahlar içindeydi. Kaçacakları zaman onun bir İspanyol hanımefendisi ve Emlyn'in de onun hizmetçisi rolüne girmesine karar vermişlerdi. Cassie arkasında bir çantayla eşyaları getiren Emlyn ve sandığı taşıyan gençle küçük bir hana gitti. Kibar bir hanımefendi gibiydi. Kadının ilk dikkatini çeken de orada oturmuş gelecek gemiyi bekleyen George Shelby oldu. Cassie tavan arasındaki delikten genç adamı gözetlemiş, onun Tom'un cesedini götürdüğünü görmüştü. Kadın daha sonra geceleri hortlak gibi dolaşırken zencilerin konuşmasını dinlemiş, onun Tom'la ilgisini öğrenmişti. Cassie'nin gururlu hali, konuşması ve bol parası handakilerin şüphelenmelerine engel oldu. Akşam olurken bir gemi geldi. George, Cassie'nin gemiye binmesine yardım etti. Mississippi'ye gelince George, yabancı hanımın kendisi gibi yukarıya gideceğini öğrenerek ona da kendi bineceği gemide yer ayırttı. Cassie, Emlyn ve George büyük bir buharlı gemiye bindiler. Kadın adamın her şeyden kuşkulandığını sanıyordu. Sonunda merhametine sığınmaya karar vererek başından geçen her şeyi ona anlattı. George, Simon Legri gibi birinin çiftliğinden kaçan kadına hak verdi. Cassie'nin yanındaki kamerada De Tux adında bir Fransız hanımefendisi kalıyordu. Yanında da 12 yaşındaki kızı vardı. Bu kadın George'un Kentucky'den olduğunu anlayınca ona yaklaşmaya çalıştı. Madame De Tux genç adama durmadan Kentucky hakkında sorular soruyordu. Bir gün çevrenizde Harris adında bir komşunuz var mı diye sordu. Evet, babamın çiftliğinin biraz ilerisinde bu adda yaşlı bir adam oturuyor. Fakat kendisiyle pek konuşmayız. Onun yanında George adlı bir melez çocuk var mıydı? Tabii, George Harris. Kendisini çok iyi tanırım. O annemin hizmetçilerinden biriyle evlendi. Ama sonra Kanada'ya kaçtı. Madame de Tux hemen öyle mi diye atıldı. Şükürler olsun, o benim kardeşimdir. George hayretle Madame diyebildi. Kadın, o çocukken beni Batı Hint adalarından bir beyefendiye sattılar diye anlattı. Adam beni oraya götürüp azat etti ve evlendik. Kendisi geçenlerde öldü. Ben de Kentucky'ye gidip kardeşimi bulmayı ve para verip onu almayı düşündüm. George mırıldandı. Onun güneye satılan Emily adında bir ablası olduğunu duymuştum. Madame de Tux başını salladı. Emily benim, söyleyin bana. George gülümsedi. Kişilik sahibi akıllı bir erkek. Ailemden biriyle evlendiği için bunları biliyorum. Kadın heyecanla nasıl bir kız diye sordu. Bir hazine, güzel, zeki, yumuşak başlı bir kızdır Eliza. George'un arkası Cassie'ye dönüktü. Onun için kadının yüzündeki ilgi dolu ifadeyi de göremedi. Sonra Cassie genç adamın koluna dokundu. Kızı satan kimsenin adını biliyor musunuz diye sordu. Evet, Simon adında biri sanırım. Cassie aman Allah'ım dedi ve yere düşüp bayıldı. Zavallı Cassie ayılınca yüzünü duvara dönerek ağlamaya başladı. Belki de kızına kavuşabileceğini düşünüyordu. Gerçekten de aylar sonra bu dileği gerçekleşti. Hikayemizin geri kalanını da özetleyelim kısaca. George eve döner dönmez Eliza'nın satış senedini Cassie'ye yolladı. Böylece kadın kızının kim olduğunu anladı. Artık izini bulması gerekiyordu. Madame de Tux ile Cassie birlikte Kanada'nın yolunu tuttular. Sonunda George ile Eliza'nın Montreal'e gitmiş olduğunu da öğrendiler. George ve Eliza bağımsızlıklarına kavuşalı 5 yıl olmuştu. Bir gün kapıları vuruldu. Eliza gidip kapıyı açınca Amherstberg'deki iyi ailenin reisini gördü. Sevinçle bağırdı. O siz mi geldiniz? Adamı ve yanındaki iki yabancı kadını heyecanla içeriye aldı Eliza. Madame de Tux kollarını George'un boynuna dolayıp o George beni tanımadın mı ben ablan Emily'yim dedi. O sırada küçük Eliza birden ortaya çıkıverdi. Cassie onun tıpkı kızına benzediğini düşündü. Kızı da aynı yaştayken tıpkı böyleydi. Cassie merakla kendisine yaklaşan çocuğu kucağına alıp göğsüne bastırdı. O anda inandığı şeyi de söyledi. Şekerim ben senin annenim. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Fakat Kanada'ya ayak bastıktan sonra ilk sığındıkları ailenin reisi sonunda herkesi susturup hazırlamış olduğu konuşmayı yaptı ve her şey anlaşıldı. Aradan birkaç gün daha geçince Madame de Tux kardeşine özel işlerini anlattı. Kadının kocası ölmüş ve büyük bir servet bırakmıştı. Büyük bir cömertlikle bunu aileyle paylaşmak istiyordu. Kadın kardeşine istediği kadar para vereceğini söyledi. George, bu parayla benim iyi bir eğitim görmemi sağla Emily dedi. Hayatta en çok istediğim şey budur. Geri kalanını da ben yaparım. Böylece aile oturup tartışmaya başladı. Sonunda hep birlikte Fransa'ya gitmeye karar verdiler. Birkaç yıl orada kalacaklardı. Emily'ni de yanlarına alarak bir gemiye binip yola çıktılar. George 4 yıl Fransa'da bir üniversitede okudu. Büyük bir çaba göstererek çalıştı ve çok iyi bir eğitim gördü. Fakat daha sonra Fransa'da bazı siyasal zorluklar çıktı. Bunun üzerine aile oradan da ayrılmak zorunda kaldı. En sonunda da George, karısı, çocukları, ablası ve kayınvalidesi hepsi birden vatanlarına yani seçtikleri Afrika'ya gittiler. George Shelby'ye gelince o da evine, çiftliğine döndü. Olanları herkese bir bir anlattı. Tom amcanın nasıl öldüğünü, ölürken neler dediğini, hepsini. Sonra Tom amcaya ölürken verdiği sözü tuttu ve bütün esirleri azat etti. Onları birer bağımsız insan olarak yanına tekrar yardımcı olarak kabul etti. Ve son olarak da onlara şu sözleri söyledi. Tom amcanın kulübesine baktığınız zaman kendi bağımsızlığınızı anımsayın. Dürüst ve iyi bir insanın anıtı sayılacak kulübeye bakın ve onun gibi olmaya çalışın. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr